Ayrım 17, Riga'nın köpekleri, Henning Mankell, sayfa 232. Genç kadın bir süre sessiz kaldı. Wallander kendini bu konuşmaya çok kaptırdığından ter içinde kaldığını fark etti. 1970 yılının sonlarında tanıştığımızdan çok daha önce bu ülkede ne olup bittiğine ilişkin kocamın gözlerini açacak bir şey olmuştu. Bu konuda sıklıkla söz eder ve herkesin gözlerini açmasının gerekli olduğunu söylerdi. Önceleri anlamakta güçlük çektiğim bir benzetme kullanırdı sıklıkla. Bazı insanlar horoz sesiyle uyanır, bazı insanlar ise derin sessizlikten huzursuz olup uyanır. Şimdi onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. 10 yıldan daha uzun bir süre önce suçlunun tutuklanmasıyla sonuçlanan uzun ve yorucu bir soruşturma yapmıştı. Bir sanık kiliselerimizden paha biçilmez ikonları çalıp büyük paralar karşılığında başka ülkelere satıyordu. Kardis adamın suçlu bulunacağından kuşku duymuyordu. Ama öyle olmadı.
Neden?
Adamı mahkemeye bile çıkarmadılar. Dava kapandı. Kardis elbette ne olup bittiğini anlayamamıştı. Adamın mahkemeye çıkarılmasını istedi ama hiçbir şey söylenmeden adam serbest bırakıldı ve davayla ilgili dosyalar birden ortadan kayboldu. Kardis'e de bu olayı unutması emredildi. Bu emri veren kişi onun amiriydi. Adamın adını hala hatırlıyorum. Antmanis'ti. Kardis Antmanis'in bu suçluyu koruduğundan ve paraları aralarında paylaştıklarından emindi. Bu olay onu derinden yaralamıştı.
Wallander birden miyop binbaşının evinde oturup müzik dinlediği geceyi anımsadı. ''Ben dindar bir adamım.'' demişti binbaşı. ''Belli bir tanrıya inanmıyorum ama yine de inançlı bir insanım.'' ''Sonra ne oldu?''
''O günlerde Kardis'le henüz tanışmamıştım ama onun çok ciddi bir bunalıma girdiğinden eminim. Kim bilir belki de görevinden istifa etmeyi bile düşünmüştür.'' Doğrusunu söylemem gerekirse işine devam etmesi konusunda onu ben ikna ettim.
Nasıl tanıştınız?
Genç kadın ona hayretle baktı. Bunun ne önemi var?
Önemli olabilir, bilemiyorum. Tek bildiğim eğer size yardım edeceksem sürekli olarak soru sormam gerektiği.
İnsanlar birbirleriyle nasıl tanışırlar dedi genç kadın buruk bir gülümsemeyle. Elbette arkadaşları aracılığıyla. Diğerlerine hiç benzemeyen bu genç polis memuru hakkında birçok şey duymuştum. Müthiş yakışıklı biri değildi ama onu görür görmez aşık olmuştum.
Sonra da evlendiniz. O da işini bırakmadı.
Tanıştığımızda yüzbaşıydı ama alışılmışın dışında kısa bir süre içinde terfi etti. Başarı merdiveninin basamaklarını her tırmanışında eve gelip omuzlarına küçük bir çelengin daha konduğunu söylerdi. Ülkenin ileri gelen politikacılarıyla polis ve çeteler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Tüm ilişkileri gün ışığına çıkarmaya kararlıydı. Bir keresinde Letonya'da bulunan amacı yeraltı dünyasıyla politikacılar ve polisler arasındaki ilişkiyi kuran hükümetin gizli bir dairesiyle bile görüşmüştü. Yaklaşık bir yıl önce onun ilk kez komplo sözcüğünü kullandığını duymuştum. O günlerde Moskova'da dalgalanan Perestroika rüzgarının Letonya'yı da etkilediğini ve dolayısıyla bizlerin de ülkemizde ne olmasını istediğimizi artık yüksek sesle konuşmaya başladığımızı göz önünde bulundurmalısınız.
Antmanis hala amiri miydi?
Hayır, Antmanis ölmüştü. Murniers de Putnis amiri olmuştu. Onlara kesinlikle güvenmezdi ve hatta ikisinden birinin sözünü ettiği bu komplonun lideri olduğuna yürekten inanıyordu. Polis kuvvetleri de bir akbabayla yağmur kuşu olduğunu söylerdi ama kimin hangisi olduğunu bilmiyordu.
Akbabayla yağmur kuşu mu?
Akbaba açgözlüdür. Yağmur kuşuysa çok daha masum ve kendi halinde bir kuştur. Kardis çocukluğunda kuşlarla yakından ilgileniyormuş ve büyüyünce ornitolog olmak istermiş.
Ama hangisinin hangi kuş olduğunu bilmiyordu değil mi? Ben onun Albay Murniers'in akbaba olduğuna inandığını sanıyordum.
Bu daha sonra yaklaşık 10 ay sonra olmuştu. Kardis büyük bir uyuşturucu kaçakçılığının izini sürüyordu. Bizleri iki kez öldürebilecek güçte çok şeytanca bir plan olduğunu söylemişti.
Bununla ne demek istedi?
Bilmiyorum.
Genç kadın sanki daha fazla konuşmaktan ürkmüşçesine birden ayağa kalktı.
Size çay ikram edebilirim dedi.
Ne yazık ki evde kahve yok.
Çay içerim, teşekkür ederim dedi Wallander.
Bay Baliyepa mutfağa gidince Wallander de az sonra soracağı en önemli soruları kafasında şekillendirmeye çalıştı. Genç kadının kendisine karşı son derece dürüst davrandığından emindi. Ama öte yandan Upitis'le Bay Baliyepa'nın kendisinden nasıl bir yardım beklediklerini de hala anlamış değildi. Onların bu beklentilerini yerine getirebileceğinden emin değildi.
Ben üstadlı basit bir polisim diye geçirdiği içinden, sizin Ruitberg gibi birine ihtiyacınız var ama ne yazık ki o da binbaşı gibi öldü, size yardım edemez.
Genç kadın üstünde demdik ve fincanlar olan bir tepsiyle geri döndü. Evde biri daha var diye geçirdiği içinden Wallander, su bu kadar çabuk kaynamış olamaz. Nereye gidersem gideyim beni izleyen biri var ve olan bitenleri anlamakta zorlanıyorum.
Genç kadının yorgun olduğunu fark etti.
Daha ne kadar burada kalabiliriz diye sordu.
Fazla değil, evimi gözetlediklerinden evden uzun süre uzak kalamam. Yarın akşam yine burada buluşuruz.
Yarın akşam Albay Putnis beni evine davet etti.
Anlıyorum, peki öbür akşam?
Wallander başını tamam anlamında sallayarak çayından bir yudum içti, sonra da sorularına devam etti. Kardeşin uyuşturucu kaçakçılığının insanları iki kez öldürebilecek güçte çok şeytanca bir plan olduğunu söylediğinde ne demek istediğini merak etmediniz mi dedi Wallander. Bu konuyu Upitis'le mutlaka tartışmış olmalısınız.
Kardeş bir keresinde her şeyin şantaj amaçlı kullanılabileceğini söylemişti diye karşılık verdi. Ne demek istediğini sorduğumda bunu kendisine albaylardan birinin söylediğini anlatmıştı. Bu küçük ayrıntıyı neden hatırladığımı da doğrusu bilmiyorum. Belki de Carlis o günlerde oldukça sessiz oldu ve içine kapandığı içindir.
Şantaj mı?
Evet, bu sözcüğü kullanmıştı.
Kime şantaj yapılacaktı ki?
Letonya'ya.
Gerçekten bunu mu söyledi? Tüm ülkenin şantajla karşı karşıya kaldığını mı?
Evet, emin olmasaydım söylemezdim.
Albaylardan hangisi şantaj sözcüğünü kullanmış?
Galiba Mourniers ama emin değilim.
Kardis Albay Putnis hakkında ne düşünüyordu?
Putnis'in en kötülerin arasında olmadığını söylemişti.
Bununla ne demek istemişti?
Yasalara uygun davrandığını, kendisine rüşvet teklif eden herkesten rüşvet almadığını.
Ama yine de rüşvet alıyor değil mi?
Herkes alıyor.
Kardis almıyordu değil mi?
Asla, o çok farklı biriydi.
Wallander genç kadının huzursuzlanmaya başladığını fark edince diğer soruları sormayı daha sonraya bırakmaya karar verdi. Bayba dedi genç kadına adıyla ilk kez hitap ederek, bu akşam bana anlattıklarını yeniden düşünmeni rica ediyorum. Öbür gün sana aynı soruları yeniden sorabilirim.
Evet diye karşılık verdi genç kadın, zaten şimdilerde yalnızca düşünüyorum.
Wallander bir an için onun ağlayacağını sandı ama genç kadın kendine hakim olarak ayağa kalktı. Kapının önündeki perdeyi kenara çekerek kapıyı açtı. Genç bir kadın içeri girerek fincanları toplamaya başladı.
''Bu İnese'' dedi Bay Baliyepa. ''Bu akşam onu görmeye geldiniz. Size soru sorulacak olursa bu yanıtı vereceksiniz. Onunla Letonya Oteli'nin gece kulübünde tanıştınız ve birlikte olmaya başladınız.'' Onun nerede oturduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Yalnızca köprünün diğer tarafında oturduğunu biliyorsunuz. Riga'ya geleli henüz birkaç gün olduğundan soyadını da bilmiyorsunuz. Ama onun bir devlet memuru olduğunu sanıyorsunuz.
Wallander şaşkınlıktan ağzı bir karış açık genç kadını dinliyordu. Bay Baliyepa genç kadına kendi dillerinde bir şeyler söyledi.
''Onun yüzünü iyice belleğinize kazıyın.'' dedi Bay Baliyepa. ''Öbür gün gelip sizi alacak. Akşam saat 20'den sonra otelin gece kulübüne gidin. İnese sizi orada bekliyor olacak.''
''Senin açıklaman ne?''
''Ork konserine sonra da kardeşimi görmeye gittim.''
''Kardeşin mi?''
''Arabayı kullanan kardeşimdi.''
''Upitis'le görüşmeye giderken neden başıma bir çuval geçirdiniz?''
Onun yargıları benimkilerden çok daha iyidir. O zaman size güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyorduk. Size yardımcı olacağımı nereden çıkardınız?
Öbür gün görüşmek üzere dedi genç kadın. Kaybedecek zamanımız yok.
Araba bahçe kapısının önündeydi. Kent merkezine giderlerken genç kadın hiç konuşmadı. Wallander onun için için ağladığını düşündü. Otele yaklaştıklarında araba durdu. Bay Baliyepa uzanıp elini sıktı. Kendi diline bir şeyler mırıldandı ve Wallander arabadan indi. Araba hiç zaman kaybetmeden uzaklaştı. Acıkmış olmasına karşın yine de odasına çıktı. Kadehine viski koyarak yatağa uzandı. Bay Baliyepa'dan başka bir şey düşünemiyordu.
Soyunup yatağa yattığında saat 2 olmuştu. Düşünde yanında yatan birini gördü. Bu sevgilisi İneze değildi. Bu kişi düşlerini yöneten albayların görmesini istemedikleri biriydi. Ertesi sabah saat tam 8'de çavuş Zitz onu almaya geldi. Albay Mourniers onu odasına çağırdı.
''Galiba binbaşı Diyepa'nın katilini bulduk.'' dedi.
Wallander ona şaşkınlıkla baktı.
Albay Putnis'in 2 günden beri sorguladığı kişi miymiş?
Hayır o değil. Onun da bu olayı bir şekilde karıştığını sanıyoruz. Ama gerçek katil başkası. Gelin de görün.
Birlikte bodrum katına indiler. Mourniers çift taraflı aynası olan bir odanın kapısını açarak Wallander'i içeriye davet etti. Aynanın arkasındaki odada bir masa ve 2 sandalyeden başka bir şey yoktu. Sandalyelerden birinde Upitis oturuyordu. Alnında kirli bir sargı bezi vardı. Kime ait olduğu bilinmeyen avcı kulübesinde giydiği aynı kazak vardı üstünde.
''Bu da kim?'' diye sordu Wallander gözlerini Upitis'ten ayırmayarak.
Yaşadığı şokun kendisini ele vermesinden korkuyordu. Öte yandan Albay Mourniers her şeyi biliyordu olabilirdi.
''Yakın takibi aldığımız adam bu işte.'' dedi Mourniers.
''Başarısız bir akademisyen, şair, kelebek koleksiyoncusu ve gazeteci. Çok içiyor ve çok konuşuyor. Birçok suçtan ötürü defalarca içeri girmiş. Bir süreden beri onun bir işler çevirdiğinin farkındaydık ama kanıtlayamıyorduk. Kimliğini açıklamayan biri bize onun binbaşı Diyepa'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini bildirdi.''
''Elinizde somut bir kanıt var mı?''
''Onun hiçbir şey itiraf etmeye yanaşmadığını söylememe gerek yok. Ama bizim de kendimize göre kanıtlarımız var.''
''Ne gibi?''
''Cinayette kullanılan silah gibi.''
Wallander başını çevirerek Mourniers'e baktı. ''Silah?'' diye yineledi Mourniers bir kez daha.
''Odama gidelim de size bu tutuklamayla ilgili ayrıntıları anlatayım. Albay Putnis de bizi bekliyor.''
Wallander basamakları çıkan Mourniers'in arkasından gitti. Albayın alçak sesle bir şarkı mırıldandığını duydu. ''Biri bana bir tuzak kuruyor.'' diye geçirdiği içinden korkuyla. ''Biri bana tuzak kuruyor ama kim olduğunu bilemiyorum. Hem kim olduğunu hem de neden kurduğunu.'' 12. Bölüm. Upitis tutuklandı. Polis evini aradığında üstüne bir tutam kıl yapışmış kanlı bir sopa bulmuştu. Upitis binbaşı Diyepa'nın öldürüldüğü gece nerede olduğunu kanıtlayamamıştı. Çok içki içtiğini ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ileri sürmüş ama arkadaşlarının adlarını verememişti. Sabah erkenden Mourniers Upitis'in söylediklerini kanıtlamak amacıyla birkaç polis memurunu Upitis'in arkadaşlarını sorgulamak için göndermiş ama nedense hiçbiri o gece onu ne gördüklerini ne de onun yanlarında olduğunu kanıtlayabilmişti. Mourniers yoğun bir araştırma içine girerken Albay Putnis bir kenara çekilmiş gelişmeleri izlemekle yetinmişti. Wallander gerçeği ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Upitis'i çift aynalı odada ilk kez gördüğünde Upitis'e birilerinin ihanet ettiğini düşünmüş ama sonra da kafasında bazı kuşkular oluşmuştu. Hala birçok soru işareti vardı. Bay Baliyepa'nın komploların kol gezdiği bir toplumda yaşamanın nedenli zor olduğuna ilişkin söyledikleri kulaklarında çınlıyordu. Binbaşı Diyepa kuşkularında haklı olsa ve Mourniers çıkarlarını ön planda tutan, binbaşının öldürülmesinden sorumlu olan bir polis olsa bile her şey yine de gerçek dışı geliyordu ona. Mourniers ondan kurtulmak için masum bir insanı hapse atma riskini göze almaya hazır mıydı? Bu son derece zalim bir davranış olmaz mıydı?
''Suçlu bulunursa'' dedi Wallander Putnis'e, ''cezası ne olur?''
Bizde hala idam cezası var diye karşılık verdi Putnis. Yüksek rütbeli bir polisi öldürmenin cezası da büyüktür. Kurşuna dizileceğini tahmin ediyorum. Bence bu en uygun ceza olur. Siz ne dersiniz Komiser Wallander?
Wallander karşılık vermedi. Suçluların fazla düşünülmeden öldürüldüğü bir ülkede bulunmak onu serseme çevirmişti.
Putnis beklemeyi seçmişti ve Wallander bu iki albayın sıklıkla birbirlerine haber vermeden farklı yollara gitmeyi yeğlediklerini fark etmişti.
Putnis'in Mourniers'e gelen kimliği belirsiz ihbardan haberi bile yoktu. Mourniers'in işlerinin çok yoğun olduğu o sabah Wallander Putnis'i odasına davet etmiş, çavuş Zitz'e kendilerine kahve getirmesini söyleyerek Putnis'ten neler olup bittiğini öğrenmeye çalışmıştı.
Riga'ya geldiğinden beri bu iki albayın arasında gözle görülür bir gerginlik olduğunun farkındaydı. Şimdi de kafası her zamankinden daha karışmıştı. Putnis'e kuşkularını açıklamakla herhangi bir şey kaybetmeyeceğini düşünüyordu.
''Bu adamın doğru kişi olduğundan emin misiniz?'' diye sordu. ''Binbaşıyı neden öldürmüş olabilir? Üstüne kıl yapışmış kanlı bir sopa adli inceleme yapılmadan nasıl bir kanıt olabilir ki? Bahsettiğimiz o bir tutam kıl bir kediye bile ait olabilir.''
Putnis omuz silkti, göreceğiz dedi. ''Mourniers ne yaptığını biliyor. Çok ender olarak yanlış kişiyi tutuklar o. Benden daha beceriklidir.'' Ama sizin bazı kuşkularınız var Bay Wallander. Bunların gerekçesini sorabilir miyim?
Yalnızca merak ediyorum, o kadar dedi Wallander. Defalarca masum insanların tutuklandığına tanık oldum.
Konuşmadan kahvelerini içtiler. Binbaşı Liepa'nın katilinin yakalanması elbette çok iyi olur dedi Wallander. Ama bu Upitis dediğiniz adamın bir polisi öldürme kararı alabilecek bir suç örgütünün lideri olduğunu sanmıyorum.
''Belki de uyuşturucu müptelasıdır.'' diye karşılık verdi Putnis. ''Uyuşturucu kullananlardan her şey beklenir. Öldürme emrini belki de başka birinden almıştır, kim bilir?''
''Üst düzey bir polisi bir sopayla öldürme emri mi? Bıçak ya da tabanca olsaydı kabul edebilirdim. Ama bir sopa bana oldukça gerçek dışı geliyor. Ayrıca cesedi limana nasıl taşıdı dersiniz?''
''Bilmiyorum. Burniers'a bunu öğrenmeye çalışıyor zaten.''
''Siz sorguya çektiğiniz adamdan bir şeyler öğrenebildiniz mi?''
''Hayır, henüz hiçbir şey öğrenemedim ama yakında öğreneceğimden eminim. Kurtarma botundaki cesetlerle yakın ilgisi olduğunu sanıyorum, uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında. Şimdi her şeyi yeniden düşünmesi için ona biraz zaman tanıdım.''
Putnis odasına geri döndü. Wallander olayların üstünde yoğunlaşmaya çalışarak bir süre hiç kıpırdamadan oturdu.
Bayba Liepa'nın kocasının katili olarak Upitis'in tutuklandığından haberi olup olmadığını merak ediyordu. Ormanın içindeki avcı kulübesini düşünmeye başladı tekrar ve sakladığı bir şeyden Upitis'in kuşkulandığını yeniden anımsadı.
Upitis'in kuşkulandı her neyse, acaba ülkelerine gelen İsveçli polisi de bir sopayla öldürebilecek kadar önemli miydi?
Wallander her teorinin birbirinden daha saçma olduğunu fark etti. Parçaları yeniden birleştirmeye çalıştı.
Bir saat düşündükten sonra yapması gereken tek bir şey olduğuna karar verdi. O da bir an önce İsveç'e geri dönmekti. Letonya polisi kendisinden yardım istediği için Riga'ya gelmişti. Ne var ki onlara hiçbir şekilde yardımcı olamamıştı ve cinayet zanlısı da artık tutuklandığına göre orada kalması için herhangi bir neden yoktu.
İçinde bulunduğu bu karmaşayı kabul etmekten başka çaresi kalmamıştı. Aradığı adamın birkaç gün önce avcı kulübesinde kendisini sorguya çeken kişi olduğu gerçeğini kabul etmeliydi.
Bu oyunda nasıl bir rol aldığını bilmeden zoraki olarak Bay Eckers rolünü oynamıştı. Yapılacak en akıllıca iş bir an önce ülkesine dönerek burada yaşadıklarını unutmaktı.
Ama öte yandan da bunu yapmayı istemiyordu. Tüm bu tedirginliklerin ve karmaşanın ötesinde başka şeyler de vardı.
Bayba Liepa'nın korkusu ve direnmesi, Upitis'in kaygılı bakışları... Letonya toplumunu anlamakta nedenli güçlük çekiyorsa, onların göremediği bazı şeyleri de görebildiğini biliyordu.
Birkaç gün daha orada kalmaya karar verdi. Odasında oturup düşünmek yerine bazı şeyler yapması gerektiğine karar verdi ve kapının önünde sabırla bekleyen çavuş Zits'i çağırarak binbaşı Liepa'nın son 12 ay içerisinde hazırladığı tüm belgelerle raporları alıp getirmesini söyledi. İleriye dönük bir adım atmanın olanaksızlığını fark ettiğinden geriye dönmeyi düşünmüş ve binbaşının yakın geçmişini incelemeye karar vermişti. Belki de bu eski kayıtlardan bir ipucu bulacaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 246.